Dudaktan kalbe.
Ayrım 13.
Nimet Hanım'a hediye edilmek için geniş bir güpür yaka başlamıştı. Bu yakanın kendinden icat ettiği modeli garip bir binbir gece masalıydı. Çardakların oymalı kafeslerinden asma yaprakları, üzüm salkımları sarkıyor, çam tepelerine doğmuş ayların etrafında pervaneler, uzun kanatlı gece böcekleri titriyor, salkımlarla dolu havuzlara sular akıyordu. Lamia bu örgüyle meşgulken Kenan'ın temini hatırlıyor, başkalarının işitmesinden korkar gibi hafif bir sesle hemen hemen içinden onu tekrar ediyor, bazen tentenesinin üstüne kirpiklerinin ucundan bir damla yaş düşüyordu. Yakayı bitirdiği zaman eniştesinden iki gece izin istedi, Nimet Hanım'ın karşı yakadaki evine misafir gitti. Bu günü aylardan beri sabırsızlıkla beklemişti. Nimet ablasının Kenan'ı herhalde çok gereceği gelmişti. Ondan bahsetmeyi kim bilir ne kadar ihtiyacı vardı. Zavallı kadın etrafındakilerden kimseye sırrını açamazdı ki. Karşıyaka vapurunda Nimet Hanım'ı göreceği dakikayı düşündükçe kalbi tatlı bir heyecanla eziliyordu. Evin bir köşesinde baş başa verecekler, iki gün iki gece hep onu konuşacaklardı. Küçük kıza öyle geliyordu ki Kenan'dan bahsetmekle onu bir parça aralarında yaşatmış olacaklardı. Nimet Hanım'ın o gün birçok misafiri vardı. Genç kadın kınalı yapıncağını büyük bir sevinçle karşıladı, bütün öteki hanımları ihmal ederek hep onunla meşgul oldu. Fakat gece yarısına kadar bir dakika yalnız kalamadılar. Nimet Hanım daha çok semirmişti. Eskisinden çok daha ziyade şen, lakayt ve mesut görünüyordu. O mütemadiyen gülüp söylerken Lamia gizli gizli bir ıstırap çekmeye, şüphelenmeye başlıyordu. Acaba ablası Kenan'ı unutmaya mı başlamıştı? Fakat buna nasıl imkan tasavvur edilirdi? Kenan'ın esmer yüzü, mavi gözlerinin gülümseyişi, parlak dişleri ve hararetli öpüşü nasıl unutulurdu? Küçük kız bunu saf bir hayretle kendi kendine soruyor, neticede kendi şüphelerinden utanıyordu. Nimet ablası onu yine seviyordu, fakat ne yapsın evli bir kadındı. Sırrını saklamaya, içi ağlarken dudaklarıyla gülmeye mecburdu. Yatma vakti geldiği zaman Nimet Hanım bir şamdan yaktı. "Haydi kınalı yapıncak, seni odana götüreyim," dedi. En üst katta beyazlarla döşenmiş güzel küçük bir odaya çıktılar. Nihayet beklenilen dakika gelmişti. Lamia derin bir heyecanla sarsılıyordu, Nimet Hanım'ın yüzüne bakmaya cesaret edemiyordu. Genç kadın şamdanı bırakmıştı. "Sen yorgunsun küçüğüm," dedi. "Güzel güzel uyursun. Yarın sabah erken kalkmak lazım. Çünkü seni gezmeye götüreceğim. Bu gece göreceğin rüyayı unutma. İnsanın ilk yattığı evde gördüğü rüya mutlaka çıkar. Allah rahatlık versin." Nimet Hanım kapıya doğru yürümüştü. Lamia şaşkın bir telaşla, "Abla," dedi. "Ne var Lamia? Niçin öyle titriyorsun kızım? Bana hiç söyleyeceğin yok mu? Sende tuhaf bir hal var." "Abla, Kenan Bey sana mektup yazıyor değil mi? Kenan Bey'i unutmadın değil mi Nimet abla?" "Niçin bunları soruyorsun Lamia?" "Ben sizin bütün sırlarınızı bilmiyor muyum? Seni teselli etmek istiyorum abla." Kınalı yapıncağın dudakları titriyor, uzun kirpikleri yaşla doluyordu. Bu o kadar çocukça bir şeydi ki Nimet Hanım kendini tutamadı, kahkahalarla gülerek onun kızarmış yanaklarından öptü. "Ne tuhaf çocuksun." Lamia bu kahkahalarla yüreğinde nazik bir şeyin kırıldığını hissediyor, genç kadına karşı müphem bir kin duymaya başlıyordu. "Demek Kenan Bey'i unuttun Nimet abla." Nimet Hanım gittikçe şaşırıyordu. "Hayır Lamia, unutmadım. Kenan Bey'i daima hatırlayacağım. Bir parça uykuna feda edemez misin Nimet abla?" Genç kadın yine gülüyordu. "Peki çocuğum, nasıl istersen." Beyaz karyolanın kenarına yan yana oturdular. Lamia evvela ona hediye getirdiği dantel yakayı verdi. Genç kadın bu örgüyü çok ince, çok güzel buldu. "Aferin Lamia, bu adeta güzel bir resim," diyordu. Bu dantelde anlayamadığı bazı şekiller vardı. Lamia bunlardan birini izah ettiği vakit kahkahalarla gülmekten kendini alamadı. Bu güzel yaz efsanesinde Kerem'le Kuzgun'un eksik kalmasına küçük kızın gönlü razı olmamış, garip şekilli yapraklar arasına birisinin sevimli uzun kulaklarını, ötekinin kesik kuyruğunu sıkıştırmıştı. Lamia gittikçe artan bir hararetle bu eski aşk masalını anlatırken Nimet Hanım onun hafızasına dikkat ediyor, ara sıra gülerek "Ne iyi hatırlıyorsun Lamia, bak ben bunu unutmuştum" diyordu. Bu unutulan küçük vakaların her biri Kınalı Yapıncak için bir ayrı ıstırap oluyordu. Kınalı Yapıncak o gece bir türlü uyuyamadı. Perdeleri açıp penceresinden İzmir'in yıldız kümelerine benzeyen aydınlıklarına bakıyor. Zavallı Kenan Bey, Nimet Hanım'ın bu kadar kalpsiz bir kadın olduğunu haber alırsa çok üzülecek diye düşünüyordu. Karşı yakadan adeta hasta döndü. Bu ilk hayal kırılmasının hüznü, müzmin bir hastalık gibi aylarca ruhunun içinde süründü. Temmuz girmişti, Lamia bir akşam yine Kuzgun'la beraber bağda dolaşıyordu. Caddede bir araba gürültüsü işiterek kapıya koştu. O gelinceye kadar araba geçmişti. Yola iyiden iyiye basan akşam karanlığı içinde iki gölge gördü. Münir Bey'i iri vücudundan tanımıştı. Ötekini Kenan'a benzetti, birdenbire yüreği hopladı. Acaba o muydu? O ise mutlaka araba sahip paşanın kapısı önünde dururdu. Bu ümidin beyhude olduğunu bildiği halde kapıda bekliyor, gözlerini yoldan ayırmıyordu. Araba komşu bağın önünde durmadan geçti, biraz sonra bir köşe başında Münir Bey'in köşküne giden yola saptı. Küçük hafifçe göğüs geçirdi. "O değil," dedi. "Zaten bir daha buraya gelmeyecek ki." Lamia o akşam erkenden odasına çıkmıştı. Hava çok sıcak olduğu için camlarını açık bırakarak yatağına uzandı. Mehtap yoktu, pencerenin önüne dallarını sarkıtan çardaklara bir ateş böceği bulutu çökmüştü. Arapdere tarafından ara sıra esen sıcak bir rüzgar bu bulutun bir parçasını odaya atıyor, uyku başlangıçlarının yarım sarhoşluğu içinde gülümseye gülümseye gözlerini kapayan küçük kızın saçlarına, yüzüne ateş böcekleri düşüyordu. Ne kadar uyuduğunu bilemiyordu, birdenbire gecenin derinliğinden gelen ağır bir keman sesiyle uyandı. Acaba bir rüya mıydı? Kınalı Yapıncak uyku sersemliğiyle bir türlü bunu tayin edemiyor, bu güzel rüya seslerinin sönmesinden korkar gibi gözlerini kapıyordu. Yavaş yavaş kendini topladı, yatağında doğrularak düşünmeye başladı. Akşam Münir Bey'in arabasında gördüğü gölge mutlaka Kenan'dı. Zaten bu kemanı ondan başka kim çalabilirdi? Kenan yine o eski ninniyi çalıyordu. Lamia geçen sonbaharda bir gece bu ninniyi gözlerinde yaşlarla bekleyerek uyumuştu. Küçük kıza öyle geliyordu ki şimdi aynı seslerle aynı uykudan uyanıyor, ateş böcekleriyle dolu oda yükseliyor, havalara karışıyor, göklerin yıldızlı bir parçası oluyor. 11. O akşamüstü vapurdan çıkan Kenan, kordonda Münir Bey'e tesadüf etmiş, onun arabasıyla Bozyaka'ya gelmişti. Bağdakilerin haberi yoktu. Münir Bey bundan istifade ederek Kenan'ı yarı zorla kendi köşküne akşam yemeğine götürmüş, gece yarısına kadar salıvermemişti. Sahip Paşa, köpeğin havlamasından bağa bir yabancı girdiğini anladığı vakit yatmak üzereydi. Elinde lamba ile pencereden sarkarak "Kim o?" diye seslendi. Kenan'ı tanıyınca "Vay Nuri aynım, sermaye iftiharım evladım, sen mi geldin?" diye adeta bağırıp ağlamaya başladı. Çocuklara varıncaya kadar bütün köşk yeniden uyandı. Odalardan gecelik gömleklerinin üstüne atkı, manto, hatta eteklik atmış dağınık saçlı kadınlar, patiska entarili, çıplak ayaklı erkekler çıkıyor, Kenan'ın bu beklenilmez dönüşü için adeta şenlik yapıyorlardı. Sahip Paşa onu ikide bir kucaklıyor. "Be oğlum, insan bir telgrafta mı vermez? Ben seni vapurdan almak için alimallah istimbotlar tutacaktım," diyordu. Kenan bu kavuşma merasimini mümkün olduğu kadar kısa kesti, yorgunluğunu bahane ederek merasim dairesindeki odasına çekildi. Buraya hiç dokunulmamış, eşya geçen seneki halinde bırakılmıştı. Kenan köşkün renkli camlarını, pancurlarını, ateş böceklerinin yağmurları içinde göklere karışmış gibi görünen geceye açarken çocuk gibi seviniyor. Ne iyi ettim de geldim, ben bu duyguyu başka nerede bulacaktım diyordu. Unutulmuş eşyayı yerlerinde buldukça çocukça bir dikkate kapılıyor, duvardaki resimlere bakıyor, piyanonun üstündeki biblolara ellerini sürüyordu. O gün geleceğini bilmedikleri için hazırlık yapmamışlardı. İhtiyar bir hizmetçi alelacele içerideki yatak odasının tozunu alıyor, Kenan da konuşa konuşa lambayla kapıdan giriyordu. Kenan duvarın bir noktasında kuş kanatlarına benzeyen ince bir gölge gördü, dikkat etti, Lamia'nın son ayrıldıkları sabah sarı bir kordela parçasıyla penceresine bağladığı kır menekşesi demetini tanıdı. Ona da dokunmamışlardı. Çiçekler kurumuş, birkaç siyah yaprak iskeleti kalmıştı. Kenan birdenbire küçük kıza verip de tutamadı, vaadi hatırladı. Büyük bir vicdan borcu ödeyen bir adam hafifliğiyle piyanonun üstündeki keman kutusunu aldı. Yalnız kınalı yapıncağın ninnisini çalıp kesmek istediği halde kendini tutamıyor, aşık bir dağ çobanı gibi havadan havaya atlıyor, sadece masum, sanatsız fakat bir kalp gibi hudutsuz rüyalar, doyulmaz iniltilerle dolu şeyler çalıyordu. Lambanın ışığı etrafında yine pervaneler titreşiyor, yarı aydınlık duvarlarda yeşil kanatlı gece böceklerinin sessiz vehimleri tekrar uyanmaya başlıyordu. Yol yorgunluğundan ve duygu fazlalığından bitap bir halde kemanı bıraktığı vakit karanlığa baktı. Ah Bozyaka dedi, ben çocukluğumun, ilk gençliğimin bütün emelini buraya gömmüştüm. Bir gün onları bu kadar zenginleşmiş olarak geri vereceğini ümit eder miydin? 12. İki gün Kenan'a uzaktan, yakından sürü sürü misafirler geldi. Genç adam sabahtan gece yarısına kadar bir saat yalnız kalamadı. Bunların arasında sadece Lamia yoktu. Kenan birkaç defa onu çocuklara sormuş fakat doğru dürüst bir cevap alamamıştı. Ona üçüncü günün akşamına doğru bağın arkasındaki ince yolda tesadüf etti, gülerek yolunu kesti. Ne kadar ayıp Lamia Hanım, bu ne vefasızlık, eski bir arkadaşa hoş geldin deme yok mu? Lamia ona bakmaya cesaret edemiyor, dudağını ısırarak utana utana gülümsüyordu. Gayet yavaş, yengemin vakti olmadı da efendim, gelecektim dedi. Geçen sene daima yengenizle mi gelirdiniz? Size çok sitemler hazırlamıştım ama cesaret edemiyorum. Sahte bir tereddütle Lamia'ya bakıyor, biraz eğlenerek gülüyordu. Böyle büyümüş, güzelleşmiş bir genç hanıma tabii kınalı yapıncak kadar nazım geçmeyecek. Bu sene Bozyaka'da kınalı yapıncağı göremediğimi çok teessüf ediyorum. Lamia Kenan'ın ne demek istediğini anlayamıyor fakat onunla beraber gülüyordu. Genç adam aynı latife edasıyla devam etti. Kınalı yapıncak çok değişmiş, güzel kocaman bir genç kız olmuş. Artık onunla eskisi gibi şaka etmeye nasıl cesaret edilir? Lamia daha ziyade kızardı, bir lahza gözlerini onun gözlerine kaldırarak, ''Benimle eğleniyorsunuz Kenan Bey'' dedi. Kenan şu şımarık kahkahalardan biriyle güldü. ''İşte Lamia Hanım, dediğim gibi kocaman güzel bir genç kız olduğuna bir alamet daha. İstiyor ki karşısındaki kendisini bir büyük hanımefendi gibi saysın. Hakkı da yok mu?'' Madem ki Lamia Hanım yetişmiş bir küçük hanım oldu, şaka bertaraf Lamia Hanım, hakikaten sizi beklenilmez derecede büyümüş, değişmiş gördüm. Nazmi Bey nişanlınızın ismi Nazmi değil miydi? Nazım efendim. Evet evet, Nazım Bey'i bu sene de görmediniz değil mi? Kim bilir o gelince nasıl şaşıracak, sevinecek. Benim böyle güzel nişanım olsa dünyayı yıkarım. Kenan birdenbire hafifleşerek şen, oynak bir hareketle devam etti. Bu kadar güzel olacağını tahmin edemezdim kızım. Geçen sene halinde tuhaf bir cılızlık, bir solukluk. Nasıl anlatayım? Hani buruşuk tozlu bazı çiçekler vardır, onlarınki gibi bir solukluk vardı. Bu sene pırıl pırıl bir şey olmuşsun. Bahar şenliği gibi bir şey. Biraz büyüyecek ağzından başka bir pırıltı. Rengin başka... Kaşların başka, hele kınalı yapıncaklar, havuzdaki sudan yeni çıkmış gibi. Onları tarife girişirsem uzun sürer. Karşıdan gelen şu iki büyük hanım, beni sana ilanı aşk eden bir çapkın sanır. Bizim halis vesvesesiz ahbaplar olduğumuzu ne bilsinler? Haydi Lamia, sık sık bekliyorum.
Ayrım sonu.